Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Liza Gardner. 23. ayrım. 26. Önce bir yanma hissi başlar. Onu şiddetli bir ağrı takip eder. Zehirden lokal olarak etkilenmiş doku parçası ölür ve soyularak altındaki kasları açığa çıkarır. Kahverengi keşiş örümceği biyolojisi. Julia Maxin Hyde, William G. Gladney, J. L. Lancaster J.R. ve W. H. Whitcomb, Böcek Bilim Departmanı, Ziraat Bölümü, Arkansas Üniversitesi, Fayetteville, Mayıs 1966. Harold botu görünce sevinçten havalara uçtu. "Aman tanrım, bunun ne olduğunu biliyor musunuz?" diye haykırdı. "Vay be, bir Limmer botu. Nereden buldunuz onu? Bunun ne demek olduğunun farkında mısınız?" Kimberly, Limmer botunun ne olduğunu ya da bir Limmer botu giymenin ne demek olduğunu bilmiyordu. Kimberly işte bu yüzden Harold'dan, terörle mücadelenin lüks binasından çıkıp, onca yolu tepip merdivenleri inerek, şiddet suçları departmanının 3. kattaki minik bürosuna gelmesini istemişti. Terörle mücadeledeki ajanlar bir yerlere gitmekten hiç hoşlanmazlardı. Sonuçta onların ofislerinin koca bir katı sadece Fox TV haberlerini gösteren televizyonlarla doluydu. Buna karşılık şiddet suçlarının departmanında ise karton kutular, bir takım haritalar, çevreye estetik katmak için etrafa saçılmış sarı suç mahalli bantları. Neyse ki Harold Kimberly'nin yardım talebi karşısında heyecan duymuştu. Kendisi tam bir antisosyal işkolikti. Kimberly Harold'un en çok bu yönünü takdir ediyordu. Kimberly, pencere kenarındaki kullanılmayan masalardan birine el koymuştu. Masanın üzerine bir kağıt sermiş ve üstüne koyu kahverengi botu koymuştu. Kenara, üzerinde en ufak bir leke olmayan aletlerini dizmişti. Metal bir törpü, cımbız, spatula, değişik boylarda kancalı çubuklardan oluşan bir takım. Birçok delil toplama uzmanı dondurma çubuklarını kullanmayı da tercih ederdi ama onlar kesinlikle hiç havalı gözükmezlerdi. Kimberly botun üzerindeki ilk araştırmasını tamamlamış, boyunu, rengini, marka ismini, taban desenini, yüzey izlerini not etmişti. Botun 42 numara bir erkek ayakkabısı olduğunu, iç topuk ve baş parmak kısmının fazlasıyla aşınmış olduğunu kaydetti. Botun üst kısmı ve etrafı tamamen deriden, tabanı ise kauçuktan yapılmış gibi görünüyordu. Bağcık rengi kahverengiydi ve aralarda yeşil iplikler kullanılmıştı. Botun ilk halini kaydetmek için birçok fotoğrafını çekti. Sonra botun tabanından kalıplaşmış çamur parçalarını, bitki kalıntılarını ve diğer pislikleri kazıma işine girişti. Seçtiği numuneleri FBI laboratuvarlarına göndermek üzere cam şişelere koydu. Geri kalan toprak ve pislikler masanın üzerindeki kağıda sarılacak, ileride incelemeye hazır olarak daha büyük, kahverengi bir delil torbasına konacak ve delil kasasına yerleştirilecekti. Son olarak botun tabanındaki deseni dişçilerin kullandığı sert alçının üzerine bastıracak ve herhangi bir suç mahallinden benzer bir ayak izi bulup bulamayacaklarını kontrol edecekti. Bir delil toplama uzmanının hayatı kılı kırk yaran yöntemlerden ve sabır sahibi olmaktan ibaretti. Her şeyi inceler, araştırır ve çalışmalarınızın sonuçlarını günün birinde belki işe yarar umuduyla bir köşeye koyardınız. Ancak Kimberly bugünlerde sabredip bekleyecek gibi hissetmiyordu kendini. Cevapları hemen almaya ihtiyacı vardı. Harold uzun bir süre doğa bilimci olarak görev yapmış ve ardından Amerika Orman Hizmetleri'nde çalışmaya başlamıştı. Kimberly için biçilmiş kaftan olabilirdi. "Limmer botu özel bir bot mu?" diye sordu Kimberly. Elinde kancalı metal bir çubukla botun üzerinden doğrulup Harold'a bakarak. "Elbette öyle. Limmer botlar kaliteli, zengin yürüyüşçülerin giydiği türden botlardır. New Hampshire'daki bir aile tarafından üretiliyorlar. En yakındaki Walmart'tan alabileceğin herhangi bir ayakkabıdan bahsetmiyoruz burada. Bu gerçek bir meraklının botu olmalı. Doğa yürüyüşüne tutkuyla bağlı biri olması gerek." Kimberly dikkat kesilmişti. "Kaliteli derken ne demek istedin? Yani sınırlı sayıda mı üretiliyorlar? Ya da kimlerin satın aldığını bulmak kolay mı olur?" "Şöyle söyleyeyim," dedi Harold ağır ağır. Kimberly'nin elinden kancayı aldı ve botu kendisi incelemeye başladı. "Benim zamanımda Limmer botlar isteğe göre hazırlanıp üretiliyordu. Ancak hafızam beni yanıltmıyorsa, üretici aile dışarıdan bir şirketle anlaştılar ve küçük bir hazır bot üretimine girdiler. Bu durumda asıl soru, elimizdeki botun nasıl bir bot olduğu, sipariş üzerine elle üretilmiş bir bot mu, yoksa hazır alınmak üzere fabrikasyon olarak üretilmiş bir bot mu? Harold ellerine bir çift lateks eldiven geçirdi, botu havada tutup çevirerek etrafını inceledi. Şu aletin ağırlığına bir bak, neredeyse 1 kilo eder, boydan boya naylon. Arada 2 kat malzeme yeri, vibram dış taban, çok şık. Bu botlar madem bu kadar önemli, ben neden hiç duymadım? Ben de bir doğa sporcusuyum. Harold Kimberly'e şüpheli bir bakış attı. En son ne zaman AT'ye çıktın? AT mi diye mırıldandı Kimberly anlamaya çalışarak. Appalachian Trail'den söz ediyorsun. Evet. Yapılacak işler listemde duruyor. Tabii, tabii. Sen de bir doğa yürüyüşçüsüsün. Bu botlar gerçek profesyoneller için. Kimberly bıyık altından aksi aksi bir şeyler mırıldandı ama Harold da bu noktada itiraz edemezdi. Yani öyleyse Limmer'la temasa geçip bu botu kimin satın aldığını öğrenebilirim belki. Bu mümkün, özellikle de sipariş üzerine üretilmiş bir botsa. Harold, metal kancayı hala elinde tutuyor ve botun tabanına doğru sallıyordu. Kimberly, botu incelemesi için ona izin vererek omuz silkti. Kendisi botun üzerinde tam 1 saat çalışmıştı ve karşılığında baş ağrısından başka bir şey elde edememişti. Bir bardak su almak üzere uzaklaştı. Geri döndüğünde Harold masanın önüne bir sandalye çekmiş ve kendini işe iyice kaptırmıştı. Bir sürü mineral var dedi, kurumuş çamurların içini karıştırarak. Kuvars, feldispat, hatta bir miktar ametist. Yanında fener var mı? Kimberly saha araştırma çantasını masanın altından alıp içinden bir fener çıkardı. Büyüteç dedi Harold sevinerek. Kimberly bir büyüteç çıkardı. Bir bardak su. Kimberly gözlerini devirdi ama suyu getirdi. Harold suyu içmedi. İçinden damlalıkla birkaç damla su alıp cam şişelerden birinin içine boşalttı. Sonra üstüne bir parça çamur koyup biraz daha su ekledi. Çamur kütlesini şişenin içinde çalkalayarak balçık haline getirdi. Sonra karışımı başka bir şişeye boşaltmak gibi fazlasıyla titizlik isteyen bir işe girişti. Şunlara bak dedi, parıldayan küçük parçacıkları görüyor musun? Artık içindeki tuzlu sudan arınmış olan birinci şişeyi eline alıp havaya kaldırdı. Elimizde mineral ve metal yönünden oldukça zengin bir toprak parçası bulunuyor. Mikroskobun var mı? Kimberly tek kaşını havaya kaldırdı. Harold, biz delil toplayıcılarız. Delil analistleri değil. Kimsenin bir mikroskobu yok. Benim var dedi Harold. Nasıl? Evet, ne olacağını bilemezsin dedi Harold savunmaya geçerek. Bazen hayat senden sadece bir mikroskobun olmasını bekler. Kimberly buna karşılık söyleyecek tek kelime dahi bulamadı. Harold'ı mikroskobunu getirmesi için üst kata gönderdi. Geri geldiğinde mineral örneğini bir kez daha sudan geçirdiler ve lamın üzerine yerleştirdiler. Ne de olsa hayat gerçekten de bazen bir mikroskoba ihtiyaç duyuyordu. Altın diye mırıldandı Harold sonunda. Çoğunlukla feldispat ve kuvars. Ama bir parça altın izine de rastlanıyor. Gerçekten mi? Evet, ne de olsa Amerika'daki ilk altın hücumu burada, Georgia'da başlamıştı. 1829'da. Harold başını mikroskoptan kaldırdı ve tekrar bota eğilerek biraz daha toprak kazıdı. Chateauguay Milli Parkı'nda, bu dağların yamacında altın var sözü nereden geldi sanıyorsun? İtiraf etmeliyim, bunu merak etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Bir ara Dahlonege'yi ziyaret etmelisin. Müzelere gidip eski altın madenlerini gezmelisin. Hatta Bodrum'unda altın madeni olan bir otel bile var orada. Ben Dahlonege'nin şaraf memleketi olduğunu sanırdım. Yeni nesil için altın memleketi oldu dedi Harold. Hey, bu gerçekten çok ilginç, şuna bir baksana. Kimberly söz dinleyerek masaya doğru eğildi. Harold çamurlu botun altından birkaç tane yeşil bitki parçası çıkarmıştı. Şimdi ilk objeyi lamın üzerine koyup mikroskobun altına yerleştirdi. Neymiş diye sordu Kimberly merakla. Dağ defnesinden ezilmiş bir yaprak parçasına benziyor dedi Harold. Mikroskopta bir takım ayarlar yaptı ve lamı çıkarıp başka bir lam taktı. Ve bu da beyaz cama benziyor. Ayrıca meşe yaprakları, kayın ağacı parçacıkları da var. Evet, senin adamın hiç şüphesiz Chateauguay Milli Parkı'nda bulunduğunu söyleyebiliriz. Geniş yapraklı ağaçların ve kozalaklı, her mevsim yeşil olan ağaçların bir arada bulunduğu herhangi bir bölge. Hatta baksana, bir parça baldıran otu bile var. Sence burası ceset saklamak için uygun bir yer olur muydu? Chateauguay Milli Parkı mı diye sordu Harold. Hala mikroskobun üzerinde 2 büklüm bir halde. Evet, şüphelinin 10 kadını kaçırıp öldürmüş olabileceğini düşünüyoruz. Ancak herhangi bir ceset bulabilsek işimiz çok daha kolay olurdu. Belki Chateaubriand'i aramalara başlamak için iyi bir yer olabilir. Tabii başka bir avantaj da, burası aynı zamanda bir milli park olduğu için FBI'ın yetki alanına girmemesi gibi bir şeyin söz konusu olamayacağıydı. Eğer Chateaubriand'e milli parkın içinden yürüyüş yapmak gibi bir niyetin varsa, önce bir çift limer botu sipariş etmeni öneririm, dedi Harold, işine dalmış bir halde. Mikroskoptan başını kaldırdıktan sonra tekrar bota döndü. Neden? Çünkü bu orman 3 milyon dönümlük bir araziyi kaplıyor. Ne? Eyaletimizde güzel doğa sporu alanları olduğunu söylemiştim sana. Ah, kahretsen. Bekle bir dakika. Sana bir hediyem daha var. Cımbız lütfen. Kimberly malzeme çantasını karıştırdı, cımbızı bulup Harold'a uzattı. Biraz daha altın mı diye sordu sevinerek. Kurbanlardan birinin ehliyeti mi yoksa? Daha da iyisi. Daha da iyisi mi? Evet, şuna bak. Bu bir örümcek kalıbı. Kimberly, öğlen saat 3'ten sonra Sel'in telefonuna ulaşmayı başardı. Öğlen yemeği olarak 4 tane puding ve bir de tereyağlı bisküvi yemişti. Şekerin kanına akın ettiğini hissedebiliyordu. Limer botlarından biriyle görüştüm diye heyecanlı heyecanlı anlatmaya başladı. Botu ona ulaştırırsak bizim için zevkle inceleyeceğini söyledi. Standart dağcılık botlarından biri olduğu görüşünde. Şu aralar birçok farklı bayi tarafından satılıyormuş ve en çok satılan erkek numarası da 42'ymiş. Bu kötü haber tabii. Ama eğer sipariş üzerine yapılmış botlardan biri ise, ki bunu botu görmeden söyleyemezmiş, o zaman alıcının ismine ulaşma ihtimali varmış. Sel'in sesi Kimberly'nin beklediği kadar etkilenmiş gelmiyordu. Dinkara New Hampshire'da bir bot almış yani, öyle mi? Belki de, ya da belki internetten sipariş etmiş. Asıl mesele bunların önemli botlar olması ve profesyonel doğa yürüyüşçüleri tarafından satın alınmaları. Harold, Dinkara'nın Chateaubriand Milli Parkı'nda gezintiye çıkmış olduğundan fazlasıyla emin ki böylece araştırma alanımız bugün Georgia eyaletinden yalnızca 3 milyon dönümlük bir araziye indirgenmiş oluyor. Sel homurdandı. Pekala, dedi Kimberly, sen neler yaptın bugün? Amirimle bir güzel takıştım. Klein görev timi oluşturma talebimi geri çevirdi. Cinayet soruşturması başlatmak için elimizde yeterli delil olmadığını söylüyor. Evet, ama sana bırakılan kayıp kadınların ehliyetleri, Veronica Jones'un öldürüldüğü bant kaydı. Asılsız. Dinkara'nın Ginny ile yaptığı konuşma. Hadi onu boş ver. Ginny'ye davranış şekli. Ginny isterse şikayette bulunabilirmiş. Of, lanet olsun, dedi Kimberly, bozguna uğramış bir halde. Klein bizden tam olarak ne istiyormuş? Bir ceset, iddiaları destekleyecek bir görgü tanığı. Kadınların sadece pılıyı pırtıyı toplayıp bir yere taşınmadığını, gerçekten kayıp olduklarını destekleyecek kanıtlar. İşte bizim de bu yüzden bir görev timine ihtiyacımız var ya, yeterli kanıt toplayabilmek için ayak işlerini yapmamız gerek ya da mesela bir ceset bulmak için. Biliyorum. Ve bu arada Ginny Jones, Dinkara'yı üzerine sıçrattıktan sonra dışarıda bir yerlerde, en ufak bir koruma altında olmadan gezinmeye devam ediyor. Biliyorum. Kimberly kaşlarını çattı ve alt dudağını ısırmaya başladı. Bazı zamanlarda bu meslekten gerçekten de nefret ediyorum. Biliyorum. Bir süre konuşmadan durdular. Sonra Sel aniden lafa girdi. Babam da yapardı bunu, annemi pataklardı. O kadar kötü değildi. Ta ki bir gün kardeşim kaybolana dek. Sonra babam fena halde içkiye vurdu kendini. Annemi öyle feci döverdi ki, annem bütün bunları sineye çekerdi. Sanki hayattaki bütün pislikler kendi suçuymuş gibi. Kimberly ne diyeceğini bilemedi. O zaman da bundan nefret ederdim, şimdi de nefret ediyorum. Lanet olsun, tek istediğim o pisliği enselemek. Sel, bana aldırma, yalnızca kötü bir gün geçiriyorum. Atlatamayacağım bir şey değil, dedi Sel ve boğazını temizledi. Evet, işimize dönelim. Ginny Jones'un araç kaydını kullanarak gerçek adresini buldum. Jackie bu gece Ginny'nin evini gözlemeyi kabul etti. Yarın da nöbeti ben devralacağım. Sel bir an duraksadı ve Kimberly'nin üçüncü gece nöbeti devralmayı teklif etmesini bekledi. Kimberly parmağıyla masasının üzerinde ritim tuttu. Mac'i düşünüyor ve kendisini suçlu hissediyordu. Mac, hayatlarını değiştirecek planları konuşmak için Kimberly'nin eve gelmesini bekliyordu. Ayrıca Oregon'dan onca yol gelmiş olan babası ve Rainy de vardı. Biliyorsun diye başladı Sel. Dinkara çoktan bir şeylerin kokusunu aldı ve kızmış durumda. Onun gibi bir adam herhangi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğine karar verse, bu sanırım Ginny Jones'u Disney World'e göndermek olmaz. Ginny'nin üzerine dinleme cihazını biz taktık. Ona bu işi biz yaptırdık. Şimdi sırt çevirirsek. Takvimimi kontrol etmem gerek dedi Kimberly. Vay vay vay vay. Eğer saçlarını yıkamak gibi önemli bir işin varsa saçmalama. Sadece diyorum ki, biliyorum biliyorum Dinkara küplere biniyor ve Ginny savunmasız. Her şey çok çabuk ilerliyor. Bütün öğleden sonra mı neden pislik içinde bir dağcı botunun tepesinde geçirdim sanıyorsun? Parçaları bir araya getireceğiz. Hem ne de olsa altını bulduk bile. Aa evet, neredeyse unutuyordum. Bir de örümcek kalıbı bulduk. Örümcek nesi? Ya, aynen öyle. Bir sonraki telefon Mac'ten geldi. Akşam yemeği diye sordu Kimberly hevesle. Rainey'e soslu tavuk yapma sözü verdim. Sebzeleri Rainey alacak, babam da kolesterol ilacımızı getirecek. Gelemem, çalışmam lazım. Ama sen soslu tavuğa bayılırsın. O zaman bir tabak ayırırsın bana dedi Mac, şimdiden sinirlenmiş bir ses tonuyla. Kimberly bunu dikkate aldı ve çenesini kapattı. Mac de konuşmuyordu ve aralarındaki sessizlik gittikçe uzuyordu. Zor bir dava mı diye sorma cesaretinde bulundu Kimberly. Nasıldır bilirsin? Sanırım bilirim. Beni bekleme. Sanırım beklemeyeceğim. Bunu daha fazla sürdüremeyiz biliyorsun dedi Mac aniden. Sen geç saatlere kadar çalışıyorsun, ben geç saatlere kadar çalışıyorum. Geceleri birbirimizle zar zor karşılaşıyoruz. Hırsız gibi öpüyoruz yanaklarımızı. Bu ne biçim bir yaşam tarzı söyler misin? Bizim yaşam tarzımız dedi Kimberly yumuşak bir ses tonuyla. Bir şeyleri feda etmek zorundayız. Müsait olduğunda konuşmaya hazırım dedi Kimberly. Aa elbette, artık meşgul değilsin ya. Mac'in sesindeki bu bariz düşmanlık Kimberly'yi şaşırtmıştı. Tekrar bir mayın tarlasında yürüdüğünü hissedip, ne yapacağını bilemeden ıkını çıkarmamaya karar verdi. Of, boş ver dedi Mac. Yorgunum, çok yorgunum, hepsi bu. Telefonu Kimberly'nin yüzüne kapattı. Cep telefonu tekrar çaldığında Kimberly hiç düşünmeden açtı. Arayanın Sel olabileceğini, yeni haberler vereceğini düşündü veya özür dilemek için Mac'in arıyor olmasını ümit etti. Fakat telefonun diğer ucunda yalnızca sessizlik vardı. Kimberly ne olduğunu anladı. Arkasına yaslandı ve kayıt cihazını aramak için ellerini ceketinin cebine soktu. Neden umurunda değil diye sordu. Tiz, yüksek bir ses. Kimberly bu kez bir takım cızırtılar, elektronik bazı sesler duyduğunu sandı. Seni dinliyorum dedi. Kayıt cihazını nihayet bulup masanın üzerine koyarak. Umursarsın sanmıştım dedi ses, aksi bir tonla. Bir şey yaparsın sanmıştım. Buluşalım dedi Kimberly soğukkanlılıkla. Yüz yüze konuşalım. Yardım etmek istiyorum. Benim suçum değil. Hadi evime buyur diyor örümcek sineğe ve sinekler de buyuruyorlar, geliyorlar. Bana adını söyle. Bir adrese ve bir telefon numarasına ihtiyacım var. Seni gizli haber kaynağımız olarak listeye alırım. İkimizden başka kimse bilmek zorunda değil. Ama telefonun diğer ucundaki kişi Kimberly'yi dinlemiyordu. Sesi daha da yükselmişti. Sinirliydi ve neredeyse tiz bir tonda ciyaklıyordu. Neden daha çok çaba harcamadın? Bizi unuttun. Bizi bu ağın içine terk ettin. Şimdi senin sıran. Seni yakalayacak. Ama umurumda değil. Umursamayı reddediyorum. Bu benim hatam değil. Veronica Jones dedi Kimberly kararlı bir ses tonuyla. Şu diğer kadın. O adamın ona ne yaptığını biliyorum ama bunu kanıtlamam gerek. Onlara ne yapıyor? Cesetleri nereye saklıyor? Cesetleri bulmama yardım edersen onu durdurabilirim. Fakat ses cevap vermedi. Kimberly uzun bir süre sessizliği dinledi. Sonra bir takırdı oldu. Artık tam vazgeçmek üzereyken ses tekrar devreye girdi. Mezun olacağım. Kimberly bir an için tereddüt etti, sonra denemeye karar verdi. Tom Evans gibi mi? O benim suçum değildi diye bağırdı ses. Nasıl olduğunu bilmiyorsun bile. Bir kere aklına koyduysa onu durdurmak için yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Öyleyse benimle buluşmaya gel. Bana açıkla bunları. Sana yardım etmem için bana yardım et. Hayır, artık çok geç. Sen şansını kullandın. Şimdi sıra bende ve yakında mezun olacağım. Bununla ne demek istediğini anlamıyorum. Yapmam gereken tek şey seni öldürmek. Anlamadım. Ses şimdi daha da kırılgandı. Bir zamanlar birileri beni sevmişti. Çok uzun zaman önce. Keşke onun yüzünü hatırlayabilsem ama o artık yok. Bana yalnızca bunlar kaldı. Hayatta kalmak istiyorum. Mezun olmak istiyorum. Seni öldüreceğim. Bırak da sana yardım edeyim. Elveda de diye fısıldadı ses. Sonra telefonu kapattı. Kimberly, ofisteki işini bitirip çıkmaya hazırlandığında hava kararmıştı. Asansörle lobiye indi ve garaja yürüdü. Sıcaklık neredeyse 4 dereceye kadar düşmüştü. Kimberly, kahverengi montunun ve boynuna sıkı sıkı sardığı eşarbının içindeyken bile soğuktan omuzlarını büzüştürdü. İş yerinin büyük otoparkında hiç ses yoktu. Kimberly, sağ tarafına park etmiş arabalara, sol tarafını da oluktan akan sığ su birikintisine vererek yürümeye başladı. Tek elini cebine atmış, arabasının anahtarlarını sıkı sıkı tutuyordu. İki parmağının ortasında, arabanın anahtarı koca bir demir parçası gibi duruyordu. Rüzgar hafifçe uğulduyarak esiyor, boynundaki tüyleri ürpertiyor ve montunun yakasını uçurarak hafifçe ensesine çarpıyordu. Bir an için arkasındaki boşluğa bakmak üzere geri döndü ve sonra yoluna devam etti. Gölgeler büyüdükçe Kimberly de adımlarını hızlandırıp station wagonuna doğru hızla ilerliyordu. Arabanın her tarafını kontrol edene kadar içi rahatlamadı. Önce arka koltuğa, sonra da bagaja baktı. Yine de direksiyonunun başına oturup kapıları kapatıp kilitledikten sonra bile ellerinin hala titrediğini hissedebiliyordu. McCormick bebek karnının kenarına hafif bir tekme attı. "Yok bir şey bebeğim," diye fısıldadı. "Merak etme, güvendeyiz. Her şey yolunda." Ama her şeyin yolunda olduğuna bebeğini mi yoksa kendini mi ikna etmeye çalıştığından emin değildi. 23. ayrımın sonu. Sayfa 270. Devamı 24. ayrımda.